Ayrım 3.
Sayfa 30. Şiirlerimizde bunların çok güzelleri vardır. Onları öğrensinler ki kendileri de yavanlarından, bayağılardan kaçıp iyilerini bulsunlar. Gençlere tabiatın verdiği aşk ihtiyacı, kendilerinde şiir, sanat zevkinin uyanması, incelmesi için en iyi yardımcı olabilir. Gençler eski şiirimizi okumuyorlar çünkü bulamıyorlar. Saadettin Nusret yeni yazıyla Baki Divanı'nı bastırdı. İkinci, üçüncü derecede şairlerden daha bir ikisinin divanını bastırdı. Allah razı olsun. Ama bu iş o kadarla kaldı. Çocuklarınıza verecek bir Fuzuli, bir Nedim divanı bulamazsınız. Bunca yıldır o divanların 3-4 tanesi olsun bastırılamaz mıydı? Şiirlerin yanına bugünkü Türkçe ile birer tercümesi de konulabilirdi. İşte Necmettin Halil Onan'ın İzahlı Divan Şiiri Antolojisi. O kitabın gençlerimize çok büyük iyilikleri olabilir. Ama yazık ki yalnız ders kitabı diye okunuyor, öğretmenlik etmeyen yazarlarımızın çoğu onu görüp okumadılar bile. Öyle bir kitap yalnız okulda kalmamalı, hayatımıza karışmalıdır. Tamamdır demiyorum, iyi bir başlangıçtır. Fuat Köprülü'nün Antolojisi. Bu antoloji, sözünü yazarken tüylerim ürperiyor. Ne çirkin, ne yaban bir kelime. Frenkçe'de iyi olabilir, Türkçe'ye uymuyor, neyse. Fuat Köprülü'nün antolojisi daha büyüktür ama onda şiirler anlatılmamıştır. Beklenen hizmeti göremez. Onu muhakkak bir öğretmen okutup mısraların ne demek istediği olduğunu söyleyecektir. Necmettin Halil'in kitabını ise bir genç kendi kendine de okuyabilir. Ama yine söylüyorum, bu kadarla kalmamalıdır. Edebiyat bilginlerimiz Mecnun-u Leyli'yi yeniden bastırmak için bilmem ne duruyorlar. Fuzuli'nin o büyük şiiri dünyanın en güzel manzum romanlarından biridir. Kays'ın Leyla'yı tanıyamayıp savması, Leyla'nın hastalanıp ölmesi, o parçadaki sonbahar tasviri. Bir böyle hevada Leylizar, gam def'ine etti meyli gülizar. Gördü gülü laleden eser yok, envai çemende berkü ber yok. Sahni çemeğinin sefası gitmiş, noksani sefa kemale yetmiş. Ne berk yüzünde tap kalmış, ne seps teninde ap kalmış. Leyla'nın öldüğünü haber alınca Kays'ın feryadı, gidip kabrin üzerinde ölmesi. Gül derdi hadikayı emelden, mey içti sürahi ecelden. Kabrini kucakları nigarın, can sadkası etti ol ol mezarın. Leyli dedi verdi canı şirin, ol aşık bir kararı müskin. Bütün bunlar eşi az bulunur sayfalardır. Gençlerimiz, çocuklarımız biraz anlatılınca bunları pekala sevip okuyabilirler. Okullarda çocuklara divan şiiri şimdi gösteriliyor. Edebiyat tarihi yanında Necmettin Halil'in kitabı da okutuluyor. İyi ama ezberletilmiyor. Edebiyat öğretmenleri arasında çocuklardan şiir ezberlemelerini isteyen 5-10 kişi var. Ötekiler sadece yüzünden okutuyor, mana verdiriyor, bırakıyor. Ezberlenmeyen şiir iyice öğrenilmiş demek değildir. İnsanın dışında kalır, hayatına karışmaz. Gençlere şiir ezberlemek hevesi verilmiyor. Kimi görseniz, benim hafızam kuvvetli değildir, şiiri severim, okurum ama belleyemem diyor. Bununla övündüğü de belli. Çünkü malum ya, ezberlemek pek akıllı adam kârı değildir. Hafızlar öyle zeki olmaz. İşte bu düşünce, ezberciliğin, şu kötü manada ezberciliğin ta kendisidir. Ezberciliğin iyi olmadığını duymuş, bu sözün ne demek olduğunu iyice anlamamış, ezbercilik neye derler? Onu öğrenmemiş, şiir ezberlemeyi de kötü bir şey sanıyor. Bu düşünceyi çocuklara da aşılıyorlar. Ben ezberlerim, 2000 beyit kadar bilirim, çok bir şey değil. Avrupa'da kendilerini edebiyata vermiş insanlar arasında 25-30 bin beyit bilen vardır. Bunların hiçbiri de bizim hafızası kuvvetsiz, ezberciliği beğenmeyen dostlarımızdan sersem değildir. Bir kimsenin istese de ezberleyemeyeceğine yaşla, tütünle, bilmem neyle hafızasının körleştiğine inanmayın. Hafızalarının kuvvetsizliği işletmedikleri içindir. Her insanda da hafıza vardır, konuşuyor, demek ki birçok kelimeleri ezberlemiş. Herkes bir iki tane olsun türkü bilir. Doğru yanlış mırıldanır. Demek ki hafızası vardır. Eskiden şiiri çabuk ezberleyemezdim. 15-20 kere okurdum. Şimdi 3-5 okuyuşta öğreniyorum. Ezberlemediği bir zaman bırakırsam hafıza yine tembelleşiyor, çabuk almıyor. Öyleyse hep bir alışma işi. Kendinizi alıştırın. Size de çabuk ezberlersiniz. İşin doğrusu şiiri gerçekten sevmiyoruz. Bizde güzel söz şekilleri aşkı yok. Bizde olmadığı için bu duyguyu çocuklarımıza da veremiyoruz. Sonra da divan şiiri artık unutulacak, gençler anlamıyor diye dövünüyoruz. Bu işte yeni yazının, dil değişmesinin, Arapça, Farsça öğrenmemenin bir suçu yok. Hiç olmazsa büyük bir suçu yok. Asıl büyük suç bizim kendimizin de eski şiiri gerçekten sevmeyişimizde, onu evlerimizden kaldırmış olmamızda. Gençler gazelleri anlayıp sevemezlermiş. Yahya Kemal'in şiirlerini, gazellerini yalnız biz yaşta olanlar mı okuyor, beğeniyor sanıyorsunuz? Biz mektepteyken Yahya Kemal daha yeni yazmaya başlamıştı. Hocamız gelip de ondan bir iki beyit okuyunca pek sevinirdik. Bugünün liselerine giden çocuklar da tıpkı bizim gibi öğretmenlerinden Yahya Kemal'in şiirlerini okumasını istiyorlar. Yeni bir gazelini okursanız çok seviniyorlar. Manasını öğrenip defterlerine yazmak istiyorlar. Yahya Kemal'in gazellerini okuyup seven gençler, Fuzuli'nin, Baki'nin, Nail'inkileri niye anlayıp sevmesin? Cumhuriyet, 10 Ekim 1942. Yazı tomarı. Bütün yazdıklarımdan şimdi elimde ancak 5-10 parça vardır. Onlar da nasılsa kalmış. Saklamak istemedim değil, istedim. Birkaçını bir deftere çekmek bile aklımdan geçti. Başladımsa da olmadı, çabuk bıraktım. Onları bir gün toplanıp bir kitap olmuş görmek zevkini unutulmayıp belki yarına da kalacakları ümidini tadamayacağım. Koca koca gazete, dergi ciltlerinde araştırıp onları kendim çıkarmadıktan sonra o zahmete kim katlanır? Değer mi zaten? Bu yaşa gelmiş bir adama öyle bir zevki, öyle bir ümidi tadamayacağım diye üzülmek de yakışmaz. Artık kendimi olduğum gibi kabul etmeliyim. Bunca yıldır duygularımı, düşüncelerimi söyledim ya, yeter bana o kadarı. Öyle sanıyorum ki içlerinde iyi denebilecekler de vardır. Onlara özenerek, kendime de güvenerek yazdım. Şimdi onları düşündükçe içimde bir övünme duyuyorum. Ama yanıldığımı anlayacağımdan korktuğum için midir nedir? Aradığım olmuyor. Onlarda bir olgunluk, bir dolgunluk vardır sanışım acaba sadece şimdi elimin altında olmadıkları için değil mi? Ben onları geçmişte görüyorum. Uzaklıkla yıllarda biz biliriz ki her şeye bir güzellik verir. Geçen gün bir genç bana kendi yazılarımdan bir tomar getirdi. Gazetelerden, dergilerden kesip saklamış. Onları okudum. Şaşırdım demeyeceğim, hemen hepsini hatırlıyorum. O tomarı karıştırırken evde, ada vapurunun arka salonunda bir gazete odasında oturup çantamdan beyaz kağıtları, mürekkep şişesini, kalın kırmızı kalemimi çıkarışım gözümün önüne geldi. Birkaç satır yazar, bir sigara sardıktan sonra o yazdıklarımı bir tarafa atar, yeniden başlardım. Şimdi hazır sigara içip yalnız makinayla yazıyorum. Ama kağıt ziyan etmek huyumu bir türlü bırakamadım. Gazetelerden kesilmiş o parçaları okuyarak içimde her birini yazdığım günün heyecanını uyandırmaya çalıştım. Olur mu hiç? Bir pınardan iki defa içilmezmiş. Şunu da söyleyeyim ki o tomarda iyidir denebilecek sandığım yazılarımdan hiçbirini bulamadım. Yoksa ben onları yazmadım da sadece hayal mi ettim? Hayır, o tomarda geçmiş günlerimin heyecanını da bulamadım, sevdiğim yazılarımı da. Başka bir işe yaradı, beni kendim üzerine düşündürdü. İlk yazım bundan 21-22 yıl önce Dergah dergisinde çıkmıştı. O günden beri ne yaptım, ne yapabildim? Yılların akışını biz pek duymuyoruz. Daha çabaladığımızı, kendimizi tanıtamadığımızı, yeni bir adam sayıldığımızı sanıyoruz. Bir de bakıyoruz ki ihtiyarlamış, vereceğimizi vermişiz. Bizi artık durmuş gibi görüp beğenenler var. Beğenmeyenler var, hatta yazılarımı gazetelerden, dergilerden kesip saklayan o genç gibi bizde oldukça bir değer bulanlar var. Biz acaba onları da onlarla birlikte kendi kendimizi de aldatmadık mı? Geçirdiğimiz 20 bu kadar yıl bomboş mu? Bomboş değil de ortaya bir şey koyabildikse nedir o şey? Buna cevap vermenin zor olduğunu biliyorum. İnsan kendi değerini iyice bilemez. Ya büyütür ya küçültür. Kendimi başka birine anlatır gibi anlatmak isterdim. Ama kendimize söylerken hakçasını söylemek, kendimize büsbütün bir yabancı diye bakmak elimizden gelir mi? Bir çalışayım. Benim için boyuna değişiyor derler. Dün beğendiğimden bugün hoşlanmaz, dün dediğimin bugün tersini söylermiş. O tomarın içindeki yazılarda böyle bir şey görmedim. Hemen hepsini bugün yine yazabilirim. Bazılarında kullandığım kelimeler, dil hoşuma gitmiyor. Ne yapalım ki? Her Türk yazarında böyle bir değişme görülüyor. Dilimiz durmadan değişirken bizim olduğumuz gibi kalmamızı, hep eskisi gibi yazmamızı kimse istemez. 20 yıldan beri dillerini hiç değiştirmemiş olan yazarlarımıza bakın. Çoğuna gülmüyor musunuz? Benim yazılarımda yine dil bakımından başka bir değişiklik de oldu. Yalnız bazı yabancı sözleri atmaya çalışmakla kalmadım, günden güne konuşma diline doğru gittim. Konuşma dili derken yalnız konuşulan dil demek istemiyorum. Bugün benim yazılarımda da başkalarının yazılarında olduğu gibi konuşurken kullanmadığımız Türkçe sözler var. Konuşurken yıl değil, sene diyoruz. Bir takım Arapça, Farsça, Frenkçe sözler kullanıyoruz. Konuşma dilimizden bir türlü atamadığımız yabancı kurallara göre terkipler de var. Bunun için yazdığımız dil, konuştuğumuz dilin tıpkısı değildir. Ama benim konuşma dilimden anladığım, ben günden güne konuşur gibi yazmak hevesini duyuyorum. Dünkü yazılarımda bugün beğenmediğim hal, işte öyle tam konuşur gibi olmamaları. Dünkü yazılarımın bazı yerlerinde Frenkçe'yi andıran bir şey de var. Şimdi ben bundan gücümün yettiği kadar kurtulmaya çalışıyorum. Yazılarımda böyle dil, şekil bakımından bir ayrı değişiklik de var. 20 yıldır yazıyorum dedim. 20 yılda elbette başka değişmelerim de oldu. Ölü değilim ki, yalnız başkalarından öğrendiklerimi söylemiyorum ki hiç değişmeyeyim. Benim için doğru olanı, güzel olanı arıyorum. Arayan yanılır da. Yanıldığını söylemesi bir döneklik değildir. Bir insanın, bir yazarın asıl yüzü öldükten sonra belirir. Ölünceye kadar az çok bir takım değişiklikler elbette olacaktır. Ama kimse bana işine geldiği için değiştin diyemez. Kendi içime, duygularıma, düşüncelerime uyarak değiştim. Çıkarımı gözeterek değil. Başkalarına da bağlanmak istemem kendime de. Yanıldığımı anladığım an, o güne kadar dediklerimin tersini söyleyebilmeliyim. Bundan kaçınmak, bu bakımdan değişmemek, yalan söylemek, inanmadığınız şeyleri ileri sürmek demektir. 20 yıldır yazılarımda yalan söylemedim mi? Söylemedim demem pek gülünç bir böbürlenme olur. Dünyada yalnız değiliz. Yalnız yaşanılmaz. Bir takım dostlarımız, iş arkadaşlarımız olur. Onları kırmamak gerekir. Benim de hatır için yazdığım, beğenmediğim kitapları, şiirleri övdüğüm oldu. Ama doğrusu azdır bunlar. En çok 5-6 yazı. Onlar da ehemmiyetli değildir. Büyük diye, iyi diye tanınmış, beğenmediğim hiçbir şairi, yazarı övmedim. Hatırın bir sınırı vardır. Onu geçmeye gelmez. Zaten o yazılarımda da inanmadan söylediğimi belli eden bir hal vardır. Bazı genç şairleri tanıtmaya, sevdirmeye çalıştım. Onlar için yalan söylemedim. Asıl düşüncemi, asıl duygumu söyledim. Onlar için yazdıklarım hatır için, ahbaplık için değildi. İçlerinde yazılanları sevip kendilerinden nefret ettiklerim de oldu. Benim için aka kara, karaya ak der diyenler çoktur. Acırım onlara. Gerçekten ne dediklerini bilmeyen kimseler. Hani Frenklerin şu paradoks dedikleri şey yok mu? Hiç hoşlanmam ondan. Düşündüğümü, bildiğimi olduğu gibi söylemek isterim. Ne ak bildiğime kara dedim, ne de kara bildiğime ak. Evet, çok kimselerin beğendikleri bir takım şairleri, yazarları beğenmedim. Ama herkesten başka olmak hevesiyle değil. Edebiyatla uğraşanların çoğu Fuzuli ile Baki'yi sever. O şairleri ben de severim. Bilmeyen gençlere öğretmek için de uğraştım. Bir kısmına sevdirmeyi de başardım. Herkesten başka olmak hevesine kapılsaydım, Fuzuli ile Baki için de değersiz derdim. Herkesin dediğinde bir değer olduğuna da inanırım. Ancak herkes sözünden ne anladığımızı bilemeyiz. geçmiş yıllardan kalma, bugün de çok kimselerin okuduğu bazı şairlerden pek hoşlanmam. Mesela Fuzuli'yi, Baki'yi, Naili'yi, Galip'i, Karacaoğlan'ı okuduğum gibi Yunus Emre'yi okuyamam. Biliyorum, hayran olunacak adamdır. 700 yıldır okunuyor. 700 yıl boyunca bunca insana kendini sevdirmiş şair değersiz olur mu hiç? Ne yapayım ki bana pek işlemiyor. Herkesin sevdiği yani yüzyıllarca sevilmiş insanı ben de sayarım. Ama daha 40-50 yıllık şair için çok kimseler beğeniyor diye herkes seviyor denemez. Düşüncesine, duygusuna saygı borçlu olduğumuz çokluk, bugünün çokluğu değil, yüzyıllar arasında yayılmış olan çokluktur. Mehmet Akif, Nedim gibi bizim büyük şairlerimizi, Hafız gibi bütün Doğu aliminin büyük şairlerini kötülerken, herkes o yüzyıllar arasında yayılmış gerçek çokluğa saygısızlık etmiştir. Ben Mehmet Akif'in iyi bir şair olmadığını söylerken, o herkese, o çokluğa saygısızlık etmedim, ancak bir modaya karşı koydum. Modanın ak gördüğü gerçekten kara olabilir. Gerçekten kara olmasa da bazı kimselere kara görünebilir. O karadır dedi diye kimseyi herkesten başka olmak hevesine düşmek suçuyla suçlayamayız. Bir kere bakmalıyız, belki gerçekten öyle gördüğü için öyle söylüyordur. Gençliğimde bazı tanınmış yazarlardan hoşlanmadığımı görenler kendine böylelikle ün kazanmak istiyor dediler. Zemzem kuyusunu kirleten adamla Del Poi tapınağını yakanın hikayesi. Öyleleri vardır. İşte görüyoruz. Bir zamanlar kötüledikleri şairler için şimdi işlerine öyle geliyor diye övgülerle dolu koca koca kitaplar çıkarıyorlar. O çeşitten ünü hiç istemedim. Bugün beni de tanıyan epeyce insan var. Hele bazı gençlerin bende değer bulduklarını biliyorum. Birkaçı kendilerini alkışlayalım diye beni överler, içlerinde bana dahi diyecek kadar kurnazları da çıktı. Onları hiçbir zaman hiçbir hesaba katmadım. Kendilerine benim yazılarımı okumamalarını, benimle uğraşmamalarını söyledim. Hepsi öyle değil. İyileri, kendilerini beğensem de paylaşsam da sözümü dinliyorlar. Bu böyleyken, yani kendimi istediğim kadar tanıttıktan sonra da uslanmadım. Çünkü dünkü sözlerim yapmacık değildi. Şımarıklık, arsızlık, gençlik değildi. Benim asıl düşüncelerimdi. 20 yıllık yazı hayatımda bir şey yapabildim mi? Ne yaptım? İşte bunu yaptım. Belki hiçbir yazım yarına kalmayacak. Belki hiçbirinde bir olgunluk, bir dolgunluk yoktur. Yazdıklarımın bir değeri var sanarak kendimi aldatmış olabilirim. Bile bile kimseyi aldatmadım. Benden sonra gelenlere örnek olabilirim. Benim gibi yazmasınlar. Yazıları yarınlara da kalabilsin. Ama benim gibi çıkarlarını aramayıp asıl düşündüklerini, asıl duyduklarını yazmaya çalışsınlar. İnsan bununla adını sanını tanıtmış olmanın sarhoşluğunu, yarın da okunacak olmanın gururunu duymuyor, ne yapalım? Vergimiz o kadarmış. Ama kendi kendimiz olmanın, kendi kendimiz kalmanın tattırdığı bir zevk var ki o da avutuyor insanı. Cumhuriyet, 18 Şubat 1943. Bizim edebiyatımız. Yıllardır türlü ağızlardan dinlediğimiz bir öğüt. Şu son aylarda yine pek duyulur oldu. Türk yazarları yabancı yazarlara kapılıp onları benzemeye çalışacaklarına, geleneğimize dönmeli, bize eskiden kalma yazıları örnek edinmeliymişler. Bu konu üzerinde düşündüklerimi diyeceğim. Ancak günümüz öyle ki bu işe ön sözsüz girişmek olmayacak. Taşlanmaya aldırmasam da yanlış anlaşılmaktan korkarım. Sonra insanın en hoşlanmadığı kimseler kendileriyle birlik olmuş sanırlar. Türk şiirini kasideleri, koşmaları, nefesleri, gazelleri, manileriyle severim. Hiçbir ulusun şiirinden aşağı kalmadığına inanırım. Hepsinden üstündür derdim ama orasını pek bilmem. Belki benim duygularımın, düşüncelerimin, düşlerimin dilinde olduğu için bana öyle geliyordur. Aydın geçinenlerimiz arasında her şeyimizi olduğu gibi şiirimizi de hor görenler çoktur. Franklin'in Sully'si, Rostand, Rich Payne gibi en bayağı şairlerini saygıyla, hayranlıkla okurlar da Baki'nin, Karacaoğlan'ın adı geçse dudak bükerler. Öyle kimselerde bir türlü yenemedikleri, üst perdeden sözlerle gizleyemedikleri bir aşağılık duygusu vardır. Türk toplumundan olduklarına utanır, yüksek bildikleri bir toplumda kolaycacık ne bulurlarsa onu benimsemekle kendilerini kurtaracaklarını umarlar. Almanya'ya gidip döndükten sonra domuz sucuğuyla iyi bira bulunmayan bir yerde yaşanır mı hiç? Diyen bir adamla Avrupa şehirlerinde oynayıp alkışlanıyor diye Massenet'in, Puccini'nin, Leon Cavallo'nun çalgılı oyunlarını beğenmediği, medeniyet borcu bilenler arasında bir kafa, bir iç ayrılığı yoktur. Böyle bizi hor görüp de Avrupalılara tenkitsiz hayran olanları bir yana bırakıyorum, onların belki de sözünü etmeye de değmez. Her yazar, dilinin eskiden kalma yazılarıyla uğraşmış olmalıdır. Ulusunu bununla tanır, dil, şekil kaygısını bununla edinir. Bugünkü yazarlarımızın, hele edebiyat dışı konular üzerinde yazanların çoğu Türkçeyi iyi kullanmıyorlarsa, sözlerinde tuhaf bir yabancılık seziliyorsa, bizim edebiyatımızı gereği kadar bilmedikleri içindir. Düşünceler de gerçekler de dille bilinir. Dilenip işlemeyen adam, düşündüklerini de kimseye anlatılamaz. Daha doğrusu düşünemez. Yazarlarımızın, bütün aydınlarımızın geleneğimizle yoğrulmasını istemek, bu bakımdan çok doğru, çok haklıdır. Bugünün gençleri artık anlayamazlar diye divan şiirimiz uzun yıllar okullarımızda öğretilmez olmuştu. Sonu ne oldu gördük. Sözleri yerinde kullanmak kaygısı, doğru, açık cümleler kurmak arzusu az kalsın büsbütün ortadan kalkıyordu. Bir başka kötülüğü daha oldu.